Ayrım 32, sayfa 416. Savurdum elimdeki kağıdı. Gözlerim yanıyordu. Canım acıyordu. Bir başka sayfa aldım yerden. Bir satır ilişti gözüme. Fatih'e gene yalan söyledim. Fatih'e çok sık yalan söylemeye başladım. Bunu istediğimden değil, onu karanlığımdan uzak tutmak, onu korumak için yalan söylüyorum ona. Ve Rüstem'e kararımı bildirmek için onu... Kağıtların arasında bu cümleyle biten sayfanın devamını aradım deli gibi. Karmakarışık sayfalar. Gözlerimin önünde harfler dans ediyordu. Baktığımı göremiyor, okuduğumu anlayamıyordum. Her şey bulanıklaşıyor. Kafamın içinde, kulaklarımda korkunç bir uğultu birden bezdim. Hayır, okumayacaktım. Bir kurgunun içinde gerçek bulmaya çalışmak ancak kötü niyetli insanlara düşerdi. Delilere, çılgınlara, aptallara, kıskançlara. Kendini mahvetmek isteyenlere. Bir yaş süzüldü gözümden. Ya da bana öyle geldi. Neden ihanet uğruyordum hep? Ben de sürekli ihanet ettiğim için mi? Bana ihanet etmeyen tek kişi Handan'dı da kıymetini mi bilememiştim yoksa? Koltuğun yanına kadar sürünüp döşemeye başımı dayadım. Omuzlarım sarsılmaya başladı. Salya sümük ağlayan ben miydim? Bu kurguyla gerçeğin arasına sıkışmış, bu ne yapacağını, neye inanacağını bilemeyen zavallı ben miydim? Boğulacak gibi oluyordum. Böğürüyordum. Adım adım insanlıktan çıkıyor, bir hayvana dönüşüyordum. Sakallarım uzamıştı herhalde. Gözlerim kan çanağı gibiydi. Ben etrafıma uğursuzluk saçıyordum. Bora'nın hayatını değiştirmeye çalışırken, aklım sıra ona önderlik ederken onu mahvetmiştim. Şaşkına çevirmiştim. Yapay bir yaşama zorlayıp deliliğin sınırını ekmiştim. O Hande Yener dinlemek isterken kulağının alışık olmadığı müzikler, belki de ona hiçbir şey ifade etmeyen şiirler, kitaplar, o rakı içmek isterken midesini yakan şaraplar, şampanyalar. Ona kendi dünyamı yaratmaya hakkım var mıydı? Yok, hayır, yanılıyorum. Beni ilk gördüğünde kendine idol seçmişse onun rızasıyla oluyordu bu değişim. Allah'ım, çıldırmak üzereyim. Bana ceza kesiyorsun biliyorum ama sevdiklerimi esirge bu cezadan. Onlar benim yüzümden keder paylarını yeterince aldılar zaten. Karım, kızım, hatta Handan. Özür diliyorum senden Eda dedim. Karımın konsolun üzerine duran çerçevedeki resmine beni eğer gerçekten aldattıysa bile onu bağışlayarak. Derya, Handan, Bora, hayatını darma duman ettiğim hepinizden özür diliyorum. Özür diliyorum. Hıçkırdım. Özür diliyorum. Sayfaları toparladım, üst üste koydum. Ayağa kalkıp çalışma odasına gittim. Bir iskemle çekip üzerine çıktım. Kağıt tomarını dolabın zor erişilen en üst rafına sakladım. Salondan telefonumu aldım, kapıya yürüdüm. Üzerimde hala bir gün önce giydiğim giysiler vardı. İlahi Bora, ışığa mı benzetmişti beni? Bora'ya dönmüş bum buruşuk pantolon, ter kopmuş kazak, leş gibi içki kokan nefes, dünden beri tarak görmemiş saçlar, kan çanağı gözler. Işığın geliyor, hey Bora. Bana sürekli yalanlar söyleyen, varımı yoğumu ayaklarının altına serdiğim halde izbelerde kendini becerecek serseriler arayan aşkım. Telefonu hala cevap vermiyordu. Birden acele etmemenin gereksizliğini fark ettim. Bora evde değilse, daha da kötüsü evde ama yalnız değilse. Ne işim vardı benim orada? Kapıda kalmak için mi koşturuyordum? İçeri alınmak için mi? Duş almak ve üstümü değiştirmek niyetiyle yatak odasına yürüdüm. Eda yatağın üzerine iki valiz açmış, içlerini dolduruyordu. Hayatım bin parçaya bölünüp etek, bluz, çamaşır desteleri halinde iki valize yerleştirilmekteydi tam o anda. Evliliğim gözlerimin önünde tahmin edilemez biçimde paramparça oluyordu. Eda, lütfen Eda. Sesin bir hayvan ırıltısı gibi çıkmıştı yine. Acele etme, oturup konuşalım, lütfen, lütfen böyle ayrılmayalım. Bak, ben seni suçlamadım ihanetin için. Sen de beni anlamaya çalış. Eda eğildiği valizden doğruldu. Bir gün önceden kalma rimelleri son gözyaşlarıyla yanağına akmıştı. Gözleri cehenneme uzanan iki dipsiz kuyu gibiydi. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Neyi anlamamı istiyorsun? Erkek düzlüğünü mü? Buna mı anlayış göstereyim? Bağırma. Bağırma, sus. Kızı uyandıracaksın. Duyacak. Hiçbir şey duymaz o. İlaçladım onu. Akşam üstünden önce uyanamaz. Dua et de dün gece yaşadıklarını, gördüklerini bir kabus zannetsin uyandığında. Dua et de elimize aklını yitirmemiş bir çocuk kalsın. Ne diyorsun sen, ne gördü Derya? Her şeyi gördü İlhami. Neyi, ne gördü? Neyi olacak? Babasının kepazeliğinin sonucunu gördü. Belki de görmedi, bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Ama senin günahının bedelini kızım sağlığıyla ödeyecek olursa hesabını soracağım senden. Koluna yapıştım karımın. Ne diyorsun yahu? Dilinin altındaki neyse açıkça söylesene. Nefretle itti beni. Her şeyimi anlatayım diye sordu. Bir ihanetin daha mı var yoksa? Kimin yattığını da mı söyleyeceksin? Küstah, dinle o halde. Daha beterini söyleyeceğim. Her şeyi öğrenmek müstahak sana. Dün kızın elinde roman çıktılarıyla iki gözü iki çeşme geldi eve. Elime tutuşturduğu kağıtları okur okumaz fırladım ofise koştum. Kapı duvar. Eve dönüp yedek anahtarları aldım. Geri gittim. Bora piçi almış bilgisayarını yayın evinden. Her yere baktım bulamadım. Bulsam imha edecektim yazdıklarını. Çaresiz eve döndüm. Ara ara telefonu cevap vermez. Niye beni aramadın? Seni hayatımın sonuna kadar görmek, duymak istemediğim için aramadım. Dudaklarının ucunda bir sahte gülüşle baktı bana. Ama meğer arabasaymışım, Bora'nın adresini isteseydim. Verir miydim? Hiç sanmam. Vermeyeceğini bildiğimden Derya'ya sordum. Açık adresi söyleyemeyince çekeleyip çıkardım onu evden. Bir taksiye atladık. Neyse ki yolu gösterebildi şoföre. Apartmana girdik. Kıza yukarı gelmemesi için yemin ver dedim. Zaten suratını görmek istemiyorum deyip duruyordu. İnandım ona aptal gibi. Apartmanın girişinde beklemeye söz verdi. Eda, ne yapmaya gittin o eve Allah aşkına? Ne yapmaya gideceğim? Bilgisayardaki romanı sildirmeye elbette. Derya'yı aşağıda bırakıp merdivenlere çıktım. Kapıyı yumrukladım. Herhalde sen zannedip hemen açtı sevgiliniz beyefendi. Aa, içeride Handan. Tiz sesiyle car car bağırıyordu. Ne istiyorsa artık. Beni görünce ikisi de donup kaldılar. Handan orada mıydı? Sadece Handan olsa iyi, kesme sözümü. Ben olay çıkarmaya gelmedim Bora dedim. Bilgisayarda romanı sildiğini görünce gideceğim dedim. Bilgisayar burada değil, ofiste diye yalan söyledi. Oturma odasında etrafa bakındım, orada değildi. Git getir içeriden dedim. Eğer dediğimi yapmazsan işte o zaman çıngar çıkarırım dedim. Hemen burnunu soktu Handan devesi. O da görecekmiş benim sildirmek istediğimi. Ben peşimde Handan'la yatak odasına doğru yürürken Bora bizi itiştirip önümüze geçti. Odaya girmemize mani olmaya çalıştı ama Handan onu hızla yana itti. Odaya ilk dalan ben oldum. Yatağın yanındaki komodinde duran bilgisayarı kaptım. Handan gizli hesapları göreceğim diye bağırıyor, bilgisayarı çekiştiriyordu. Bora da üstüme gelince ben balkona doğru kaçtım ki fırlatıp atayım aşağıya. Paramparça olsun bok alet. Eda sustu, derin bir nefes aldı ve gözlerini benden kaçırarak anlatmaya devam etti. Bora balkonun önüne siper olmuş, kollarını yanlara açmış, bizi durdurmaya çalışıyordu ama ben kolunun altından sıyrılıp çıktım balkona. Ne göreyim? Balkonda bir herif. Sevgilisinin sevgilisi yani. Handan aniden gelince onu balkona saklamış olmalı. O da diğer ikisi gibi bilgisayarı almaya çalışmaz mı elimden? Hepimiz bir yumak olduk, itişip kakışıyoruz. Bir taraftan da avaz avaz bağırıyoruz. Ben bilgisayarı göğsüme bastırmış ama biri onu benden kapmayı başardı. Bir çığlık attım. Sonra bir cismin yere vurduğunu, aynı anda hepsinizin sesini bastıran bir başka çığlığı duydum. Döndüm, kapıda Derya duruyordu. Hayalet gibiydi. Ben bilgisayarı falan unuttum. Kızımı o halde görünce hiçbir şeyin önemi kalmadı. Yanına gittim. Kolundan yakaladığım gibi çektim onu. Odadan çıkardım. Fırladık evden. Biz düşe kalka merdivenleri inerken sağımızdan solumuzdan o balkondaki herifle Handan koşarak geçtiler. Dışarı çıkınca Handan'ın arabası meğer az ilerideymiş. O arabasına koştu. Herif bir gece hayvanı gibi karşı sokağın merdivenlerine doğru uçup kayboldu. Biz yola sapıp koşar adım taksi durağına yürüdük. Bir arabaya atlayıp evimize geldik. Böyle olsun istemezdim İlhami. Hayır hayır, bunu hiç istemezdim. Hıçkırmaya başladı karım. Derya şoka girdi. Hiç konuşmadı, tek bir laf etmedi. Eve varana kadar titredi. Onu yatağına yatırdım. Kendi ilaçlarımın arasından kuvvetli bir müsekkin seçip verdim. Şimdi uyandığımda eğer... Eda sesi hıçkırıklarla kesilerek anlatmaya devam ediyordu. Gerisini duymadım. Önce salona gidip telefonumu kaptım. Sonra kapıya koştum. Ayağımı eve girerken kapının önünde bıraktım. Ayakkabılarımı geçirdim. Üzerime ceket almayı bile akıl edemeden fırladım evden. Kapıcı merdivenlerin son basamağını seviyordu. Erkencisiniz beyefendi dedi. Bana açık tuttuğu kapıdan sokağa çıkıp yokuşun dibindeki taksi durağına koştum. Durakta bekleyen tek taksiye bindim. Telaşımla orman kaçkını halimi görünce Haryola benim acil vaka mı diye sordu. Evet, hangi hastaneye? Hastaneye gitmiyorum. Adresi verdim. Allah yardımcınız olsun, hastanıza acil şifalar versin dedi şoför. Yanılgısını düzeltecek halim yoktu. Kalkıldım oturduğum yerde. Başımı tencereye dayayıp gözlerimi yumdum. Uyumak istediğimi sandı, sustu. Bu saatte sokaklar bomboş olduğu için verdiğim adrese çabucak geldik. Yolun başına bir çöp kamyonu tıkıyordu. Beklemek istemedim, indim. Taksinin parasını öderken telaştan cüzdanımı düşürdüm. Kazağımın kolu araba kapısının sapına takıldı. Yırtılıyordu az daha. Şoförden paranın üstünü almadım. Allah bereket versin dedi. Çok uzun bir süre bana edinmiş yegane iyi söz. Bu sevecen dilek olacaktı. Apartmana varana kadar koştum yine sokakta. Ana kapıdan içeri daldığımda nefes nefeseydim. Binanın loş serinliğinde nefeslenip pantolonumun cebinde anahtarı aradım. Allah'ım, almamış mıydım yoksa yanıma? Oh neyse, sağ cebimdeydi. Dünden beri oradaydı zaten. Merdivenleri ikişer üçer çıktım. Avucumda hazır ettiğim anahtarla kapıyı açıp içeri girdim. Yüzüme o artık çok iyi bildiğim sandal ağacı kokusu çarptı. Demek ki dün gece tütsü yakmıştı evde. Hüsam'a mı başka birine mi kim bilir, evin içinde biraz sakinledim. Holün ışığını yaktım. Fanusun sarı camından yumuşayarak dökülen ışıkta bir an durdum. Oturma odasına baktım, perdeleri kapalıydı. Abajurun açık unutulmuş ışığı, turuncu perdelerden dolayı odayı tatlı, iyimser bir renge boyasa da bir savaş meydanını andırıyordu etraf. Üstelik Handel'in Lazio Chopin'asının insanın yüreğini paramparça eden melodisi, Farinelli'nin sesinden küçük odanın duvarlarında yankılanarak patlıyor ve Castrato'nun kelerini halıya, mobilyalara, duvardaki resimlere bulaştırıyordu. Bora'nın deyişiyle ölümün müziği. Ona bu parça ilk çaldığında insanı intihara sürükleyebilir mi müzik demişti. Benim sabah geleceğimi tahmin ettiği için koymuş olabilir mi bu diski müzik çalara? Koymuş ve tekrara basmış. Bittikçe başa dönsün diye. Sanki bilmiş ki bu sabah ruh halime en uygun düşecek müziği. Zaten bu değil miydi beni ona bağlayan? Bu ruh ikizliği, bu aynı anda aynı şeyi düşünebilme, hissedebilme becerisi. Hayır değildi. Gülümsedim. Kendi kendime beni ona esir edenin aslında çılgın bir tensel cinsel tutku olduğunu bilerek ve bundan epey utanarak. Arka tarafı onu yatakta çıplak ve yüzük oyun yatarken bulacağımı hayal ederek yürüdüm. Sol bacağını göğsüne doğru çekmiş, başı yastığa gömülü, bir kolu yataktan aşağı sarkmış. Hep böyle uyudu birlikte geçirdiğimiz gecelerde. Ter içindeydim. Kalp atışlarımı duyuyordum. Ayaklarım geri geri giderek yüreğim ağzında yatak odasına girdim. Bora odada yoktu. Yatağı bozulmamıştı bile. Nasıl da kaçıyordum gerçekten. Sanki odada bir yere saklanmış da beni duyunca çıkıverecekmiş gibi Bora diye fısıldadım önce. Sonra daha yüksek sesle bağırdım. Bora, Bora, Bora. Hafif bir rüzgarla balkonun yarı açık tül perdesi havalandı. Balkona çökmek istemiyordum, hiç istemiyordum. Keşke balkona adım atmadan kapısından ipini koparmış bir uçurtma gibi gökyüzünde yükselsem ve bulutların arasında kaybolabilseydim. Yaklaştım balkona, elim ayağım her tarafım titriyordu. Bora'nın hakkı varmış, sahiden alçakmış balkon demirleri. Balkona çıktım, yüzüme bir şey değince sıçradım. Bir duvardan öteki duvara uzanan çamaşır ipi kopmuş, yılan gibi sallanıyordu. İpe tutunup yaklaştım demirlere. Aşağı baktım. Üç kaş aşağıda beton zemin üzerinde bir insan bedeni. Sırt üstü. Göğsünde iki eliyle gümüş rengi bilgisayarı tutuyordu. Kan. Koyu, çok koyu kırmızı. Başına takılmış taç gibi kafasının çevresine yayılıp kalmış kan. Bir öne bir arkaya sallandım. Yer ayaklarımın altından kayarken ipi bıraktım. Demir parmaklığa yapışıp çömeldim. Birer şezlonga uzanmış tasavvur ettim ikimizi. Dünyanın en güzel manzarasını seyreder gibi. Bu balkonda karşı duvara bakıyoruz. Duvardan öte bize geçit yok. Balkondan öyle çömelmiş başım demir parmaklığa dayalı ne kadar kaldım bilmiyorum. Belki 10 dakika, belki bir saat, belki saatlerce. Zaman kavramını tamamen kaybetmiştim. Dipsiz bir kuyuya düşüyordum, düşüyordum. Sonsuzluğa düşer gibi. Kulaklarımda tuhaf bir uğultu. Üşüdüm, çok üşüdüm. Sonra çöktüğüm yerde dört ayak oldum. Dizlerimin üzerinde sürünerek kapıya kadar emekledim. Odaya geçtim. Zorlukla ayağa kalktım. Başım dönüyordu. Duvarlara yaslanarak sokak kapısına yürüdüm. Trabzanlara tutunarak bodrum kata indim. Oranın yattığı aydınlığa ulaşabilmek için karanlıkta el yordamıyla bir kapı aradım. Tek bir kapı vardı, o da kilitliydi. Çok zorladım, açamadım. Gözüm karanlığa alışınca tavanda sallanan ampulü gördüm. Duvarda elektrik düğmesini buldum. Çevirdim, yanmadı. Karanlıkta çaresizce oraya buraya saldırdıktan sonra yukarı çıktım, eve girdim. Balkondan aşağı inebilmek için bu kez bir merdiven aradım evin içinde. Yatak odasında eğilip yatağın altına bile baktım. Bora'ya Çin'den aldığımız terliklerin biri ters dönmüştü. Tozlanmış bir gazete. Gözlük kabı. Doğruldum, yatağın kenarına iliştim. Baş ucundaki komodinde bir çalar saat. Bana armağan ettiği minik yumuş ayı. Murat Somer'in Buse Cinayetleri adlı kitabı. Onun üzerinde Bora'ya iki hafta önce verdiğim karanfil sesleri. Tekin Gönenç'ten. 11. sayfanın açık kalması için ona Pekin Havaalanı'nda verdiğim son Çin parasını sıkıştırmış sayfanın arasına. Dayanamadım, göz attım şiire. Vakitsiz birer ölüm sanki geceler. Bir bakımlık ay düşüyor herkesin payına. Ve hiç dönüp de soran olmuyor. Eklenen hangi düşler bir sonraki sabaha. Bildim acaba vakit bölümünü şiiri okurken. Ne zaman okudu bu şiiri? Dün gece mi, dün sabah mı? Bu şiir mi çağırdı onu ölüme? Ellerinin değdiği parayı alıp öptüm. Yüreğimin üzerine bastırdım ve işte tam da o anda takıldı gözüme balkon kapısının az gerisine yere düşmüş eşarp. Yeşilin giderek mavileştiği ve kırmızıya dönüştüğü, uzun, ipek, kumaş yılan gibi kıvrılıp kalmış balkon kapısının arkasında. Kiminle geldi bu eşarp odaya? Benim günahım hayatımdaki kadınların hangisinin boynuna dolanıp kalacak? Kızımın mı, karımın mı, yoksa Handan'ın mı? Hangisinin eli zeynası, korkusu var bu eşarbın üzerinde? Fırladım yerimden, oturma odasına koştum. Başka şeyler de düşmüşse, unutulmuşsa onları da bulmak için. Yerlere saçılmış gazeteleri, dergileri, ayağıma takılan kemeri toparlayıp koltuğun üzerine bıraktım. Sonra etrafa göz attım. Küllüklerdeki tepeleme izmarit taşın sehpaya dökülmüştü. Bora sigara içmediğine göre Handan gelmeden iyice keş bir misafir ağırlamış dün gece. Kanepenin yanında yerde boşalmış iki kırmızı şarap şişesi, yan devrilmiş bir şarap kadehi. Neler olmuştu bu odada? Şarabı hakaretlerini, tehditlerini dinlerken Handan'a ikram edecek değildi herhalde. Hüsam şarap içer mi? İçmez. Rakı ya da kanyak içer benim gördüğüm Hüsam. Yoksa sahneye biri daha mı girdi son anda? Oyunun son sürprizi olarak. Kanepeye çöktüm. O kadar bitkindim ki oturacağıma uzansam ve gözlerimi kapatsam çok yaklaşmış olduğum bir rüyaya dalıp gidebilirdim. Uyandığımda onu başını göğsüme yaslamış, yanımda yatarken bulmuşum. Öperek uyandırmışım, sevmişiz. Sonra da ona defalarca sözünü vermek istediğim ama cesaret edemediğim yeni hayatımıza başlamışız bambaşka bir yerde. Güneşin hiç batmadığı, kışın hiç gelmediği ve bizi kimsenin tanımadığı bir sahilde. Yargılanmadan, sorgulanmadan birlikte yaşamayı seçmiş. Farinelli yeniden başa aldı. Kim bilir kaç kere başa dönmüştür dün geceden beri. Başka şeyler de var kafama takılan. Bora sonsuz uykusunda nihayet huzurlu mu? Ya Derya, kızım uyandı mı acaba? Benim nerede olduğumu sordu mu? Annesi nasıl bir açıklama yaptı yokluğuma dair? Akşama Londra'ya gidecek ama bu gidişin bir dönüşü olmayacak mı? Döndüğünde babasına hesap sormayacak mı? Ben ona kalbimi açabilecek miyim? Herhalde evet. O insan doğası hakkında bizlerden çok daha bilinçli bir kuşağa ait olduğu için suçlamayacak, ayıplamayacak beni, anlayış gösterecek. Buradaki sorun kızımın aşık olduğu gencin benim sevgilim olması. Farinelli hala yırtınıyordu. Kulağıma artık bir tavus kuşunun sevimsiz sesi gibi cırtlak gelen kastrat tınısıyla, ölümün soğuk sesiyle. Kalktım çöktüğüm yerden, ne yapacağımı bilemeden deli gibi dört döndüm evin içinde. Önce holdeki telefona koştum, vazgeçip salona, vazgeçip yine telefona. Yine vazgeçip mutfağa, tekrar yatak odasına koştum. Sonra ani bir kararla eğilip eşarbı yerden aldım. Kalbim öyle hızlı atmaya başladı ki göğüs kafesimi delip dışarı fırlamasından korktum. Eşarbı pantolonumun cebine tıkıştırmaya çalıştım, sığmadı. Buruşturdum elimde, yine sığmadı. Üstelik alev olmuş elimi yakıyordu kumaş. Eşarbı elimde bir süre öylece çaresiz kaldım. Sonra eşarbı boynumun etrafında iki kez çevirdim. Sarkan uçlarını kazağımın altına sakladım ve bilinçsizce sağıma soluma bakındım. Delili yok ettiğimi kimse gördü mü gibisinden. Bora'yı onunla itişenlerden biri mi itmişti, yoksa kendini mi seçmişti balkondan atlamayı? İntihar mı etmişti, kazayla mı düşmüştü? Her ne olmuşsa şu anda hiçbir önemi kalmamıştı. Bora'nın ölüm kararı ışıklarda durduğum taksiden inerken tesadüfen beni gördüğü an alınmıştı. Madem Bora'nın karanlığındaki ışıktım ben, benim aydınlattığım yolda kendi sonuna yürümüştü. Bora'nın katili olmayabilirdim ama eceli kesin bendim. Çıktım odadan, bu kez koşmadan yavaş bir kararlı adımlarla gittim oradaki telefona. Boynuma elimle doladığım zafiyetim, rezaletim, felaketimle birazdan ayaklarıma dolanacak olan. Başımı kaldırınca masanın üzerine asılmış aynada yüzümü gördüm. Holün sıcak ışığına inat, kül rengiydi rengim. Kanım kurumuştu, gözlerimin feri kaçmıştı. Kulaklarımda sevdiğim şairinden ona son okuduğum şiir. Sen gidince ne mi kalır geriye? Bir tutam ay ışığı uzanıp aldığım göz pınarlarından. Tekin Gönenç. Boynumdaysa rengarenk ipek eşarp. Rüküş ölüm meleği ben. Gizli anların yolcusu. Telefonun yanında duran kartona büyük büyük yazılmış telefon numaralarından polisinkini seçip tuşladım. Sesim Farinelli'ninki kadar uğursuzdu. Bir ölüm vakası bildirmek istiyorum dedim. Bir kaza oldu. Biri evinin balkonundan düştü. Evet, ölüm vakası. Adres veriyorum. Kitabın sonu. 18 Ocak 2012.